Ayrım 4.
Alçıdan yapılmışçasına soluk yüzlü mağripli konuştu. "Çevirmen!" diye bağırdı Rambaldo. "Ne istiyor bu?" O aylaklardan biri ayak altında dolaşıyordu zaten. Hemen bitiverdi. "Geçit vermeni istiyor." "Daha neler?" Çevirmen çevirdi, Beriki yanıtladı. "Mutlaka geçmeliymiş, görevliymiş. O geçmezse savaş planladığı gibi yürümezmiş. Emir Üzüare'nin nerede olduğunu söylesin bırakayım." Mağripli bağırarak alçak bir tepeyi gösterdi. Çevirmen, "Şurada, şu soldaki tepedeymiş." Rambaldo dönüp dört nala uzaklaştı. Yeşil ehramlara bürünmüş emir ufku seyrediyordu. "Çevirmen, buradayım. Söyle şuna ben Rosiglione Markisi'nin oğluyum ve babamın öcünü almaya geldim." Çevirmen çevirdi. Emir dört parmağını birleştirip yukarı kaldırarak bana ne der gibi salladı elini. "O da kimmiş?" "Babam kimmiş ha? Bu senin son küstahlığın olacak." Rambaldo kılıcını çekti. Emir de onu taklit etti. Silahşörlüğüne diyecek yoktu. Rambaldo'nun başı dertteydi ki az önceki alçı suratlı mağripli soluk soluğa bir şeyler bağırarak yetişti. Çevirmen alelacele çevirdi. "Durun efendim, bağışlayın, yanılmışım. Emir İzuare sağ yandaki tepede olacaktı. Bu Emir Abdül'dür." "Teşekkürler," dedi Rambaldo. "Onurlu bir savaşçısınız." Atının başını çevirdi. Emir Abdül'ü kılıcıyla selamladıktan sonra dört nala öteki tepeye yollandı. Rambaldo'nun Marki'nin oğlu olduğu söylenince Emir Üzüare, "Efendim?" dedi. Kulağını birkaç kez bağırarak yinelemek gerekti. Sonunda başını salladı. Kılıcını çekti. Rambaldo üzerine atıldı. Ama tam vuruşmaya başlamışlardı ki, belki Üzüare bu da değildir diye bir kuşku doğdu içine. Coşkusu biraz söndü. Olanca heyecanı ile vuruşmaya çalışıyordu ama darbeleri indirdikçe hasmının kimliğinden büsbütün kuşkulanıyordu. Bu kararsızlığını az kalsın canıyla ödeyecekti. Mağripli onu gittikçe daha yakından sıkıştırıyordu ki yanı başlarında bir kıyamettir koptu. Bir Müslüman subayı kargaşanın içine dalmıştı. Birden bir çığlık attı. O çığlığı duyan Rambaldo'nun hasmı ateşkes ister gibi kalkanını kaldırdı, yanıt verdi. "Ne dedi?" diye sordu Rambaldo çevirmeni. Dedi ki, "Evet, Emir İzuare gözlüğünü hemen yetiştiriyorum." "Ya, demek o değilmiş." "Ben," diye açıkladı hasmı, "Emir Üzüare'nin gözlükçü başıyım. Siz Hristiyanların henüz bilmediğiniz bir aygıt olan gözlük, göz kusurlarını düzeltmeye yarayan merceklerden yapılır. İzuare miyoptur. Savaşta gözlük takmak zorundadır. Ama gözlük camdan olduğu için her vuruşunda bir tanesi kırılır. Benim görevim ona her seferinde yeni gözlük yetiştirmek. Bu nedenle sizinle olan vuruşmamı kesmeyi diliyorum. Yoksa gözleri doğru dürüst görmeyen emirim güç durumda kalacak." "Gözlükçü başı ha?" diye kükredi Rambaldo. Öfkesinden hemen onun karnını mı deşsin yoksa gerçek İzuare'nin üzerine mi atılsın bilemiyordu. Ama gözü görmez olmuş bir hasımla vuruşmakta marifet miydi sanki? "Beni bırakmak zorundasınız beyzadem," diye sürdürdü gözlükçü başı. "Çünkü savaş planına göre İzuare'nin kılına zarar gelmemesi gerekiyor. Ama gözü görmezse hali dumandır." Ve gözlüğü elinde sallayarak ötelere doğru bağırıyordu. "İşte emirim, gözlüğünüz geliyor." "Yo," dedi Rambaldo. Bir kılıç vuruşuyla gözlüğü paramparça etti. Aynı anda sanki bin parça olan merceklerin şıngırtısı sonunun geldiğini belirtmiş gibi İzuare dosdoğru gidip bir Hristiyan mızrağına saplandı. "Şimdi," dedi gözlükçü, "cennetteki hurileri görmek için gözlüğe gerek duymaz nasıl olsa." Atını mahmuzlayarak uzaklaştı. Emir'in cesedi eğerinden düştü, bacakları üzengilere takılı kaldı. Atı onu sürükleyerek Rambaldo'nun ayaklarının dibine getirdi. İzuare'yi ölmüş, yerde sürüklenir görmenin heyecanı, onu izleyen çelişik düşünceler, sonunda babasının öcünü almış olduğunu söyleyebilmenin zaferi, Emir'in ölümüne gözlüğünü bin parça ederek yol açmış olmakla öcünü hakkıyla alıp almadığı sorusu, kendisini oraya kadar getirmiş olan amacından kendini birdenbire yoksun duymanın şaşkınlığı, hepsi yüreğinde bir an sürdü. Ardından duyduğu tek şey savaşın ortasında kafasına çivi gibi saplanan o düşünceden kurtulmuş olmanın, ayaklarına kanat takmış gibi koşabilmenin, çevresine bakabilmenin, savaşabilmenin olağanüstü ferahlığı oldu. O zamanı değin emiri öldürmekten başka bir şey düşünmediğinden savaşın düzenine hiç dikkat etmemişti. Hatta bir düzeni olduğunu bile düşünmemişti. Her şey yepyeni geliyordu. Savaşın çılgınlığını ve dehşetini ancak şimdi tadar gibiydi. Toprak şimdiden ölülerle çiçeklenmişti bile. Zırhlarıyla devrilmiş cesetler, demir uylukları, dirseklikleri ya da başka zırh parçaları üst üste yığılırken nasıl olanak vermişlerse öyle yatıyorlardı. Bazılarının kolları ya da bacakları havaya dikili kalmıştı. Yer yer kalın zırhlarda gedikler açılmış, iç organlar dışarıya dökülmüştü. Zırhların içinde sanki sağlam birer beden yokmuş da rastgele bağırsaklar tıkıştırılmış, onlar da ilk yarıktan fırlamış gibiydi. Bu kanlı görüntüler Rambaldo'yu pek duygulandırdı. Yoksa bütün o kabukları kımıldatanın, güçlendirenin sıcak insan kanı olduğunu unutmuş muydu? İçlerinden yalnız bir tanesi bütün o kabuklardan ayrıydı. Yoksa Rambaldo, zırhı apak şövalyenin ele avuca sığmaz yapısının tüm ordugaha yayıldığını mı sanmıştı? Atını mahmuzladı. İster dost, ister düşman, yaşayan varlıklarla karşılaşmak isteğindeydi. Ufacık bir vadideydi. Her yan ıpısızdı. Ölülerle üzerlerinde vızıldayan sineklerden başka kimsecikler yoktu. Savaş bir ateşkes anında olmalıydı ya da alanın bambaşka bir yerinde kuduruyordu. Rambaldo atının üzerinde, çevresine dikkatle inceleyerek gidiyordu. Birden bir nal sesi bir tepenin üzerinde ata binmiş bir savaşçı, bir maripli. Çevresine çabucak bir göz atıyor, atının dizginlerini gevşetiyor, kaçmaya başlıyor. Rambaldo atını mahmuzluyor, düşüyor peşine. Şimdi o da tepenin üzerinde, bakıyor maripli orada. Çayırda dört nala gidiyor. Zaman zaman fındık ağaçlarının arasında gözden kayboluyor. Rambaldo'nun atı ok gibi. Koşmaktan başka bir şey beklemiyormuş sanki. Delikanlı memnun, işte sonunda o cansız kabukların altında at ata, insan insana benzemiş. Maripli sağa sapıyor. Niçin? Rambaldo şimdi ona yetişeceğine emin. Ama o ne? Çalılıkların arasından bir başka maripli bitiveriyor ve yolunu kesiyor. Kafirlerin ikisi birden geri dönüp Rambaldo'nun üzerine çullanıyorlar. Tuzakmış bu. Rambaldo kılıcını çekip ileri atılıyor. Alçaklar diye bağırıyor. Biri karşısına çıkıyor. Miğferi kapkara. Yaban arısı gibi bir çift boynuzu var. Delikanlı bir kılıç vuruşundan kendini kolluyor. Kılıcını onun kalkanına var gücüyle indiriyor. Ama at kaçınıyor. İlk maripli yakından sıkıştırıyor. Şimdi Rambaldo kılıç kalkan oyununa girişiyor. Bir yandan da dizlerini ve kalçalarını oynatarak atını kendi çevresinde dönmeye zorluyor. Alçaklar diye haykırıyor. Gerçekten öfkeli. Çünkü gerçekten çetin bir savaş veriyor. İki düşmanla birden baş edebilmek için didinirken gücünün azalması kemiklerine ve kanına işleyen öldürücü bir perişanlık yaratıyor. Şimdi tam dünyanın var olduğuna inanmışken belki de ölecek Rambaldo ve tam da şimdi ölmek daha çok mu üzücü, daha az mı bilemiyor. İkisi birden sıkıştırıyorlardı, geriliyordu. Kılıcının kabzasına sımsıkı kavramıştı. Onu bir kaybetse her şeyi kaybederdi. O anda, tam o son anda birinin dört nala geldiğini duydu. O sesle birlikte sanki bir trompet çalmışçasına iki hasmı ondan ayrıldılar. Gerilerken kalkanlarını kaldırmış siper ediyorlardı. Rambaldo da döndü. Baktı yanı başında Hristiyan silahları taşıyan, zırhının üzerine menekşe rengi tunik giymiş bir şövalye. Miğferinin tepesinde yine menekşe rengi upuzun tüylerden oluşan bir sorguç dalgalanıyordu. Hafif bir mızrağı çevik hareketlerle savurarak mağriplileri uzak tutuyordu. Şimdi yan yanalar. Rambaldo ile tanımadığı şövalye. O hep öyle mızrağını fır döndürüyor. İki düşmandan biri aldatıcı bir hareket yapıp mızrağını elinden kapmayı deniyor. Ama menekşe şövalye mızrağı zırhının halkasına asıyor. Elini kılıcına atıyor. Kafirin üzerine atılıyor. Teke tek vuruşuyorlar. Rambaldo kim olduğunu bilmediği koruyucusunun kılıcını nasıl bir çeviklikle kullandığını görünce az kalsın her şeyi unutup seyre dalacak oluyor. Ama bir an sürüyor bu. Hemen öteki düşmanın üzerine asılıyor. Kalkanlar büyük bir gürültüyle çarpışıyor. Böylece menekşenin yanında vuruşmaya girdi. Başarısız kalan her yeni saldırıdan sonra düşmanları geri çekildiklerinde hızlı bir değiş tokuşla biri ötekinin hasmıyla çarpışmaya başlıyor. Farklı silah oyunlarıyla mağriplileri serseme çeviriyorlardı. Bir arkadaşla dirsek dirseğe çarpışma tek başına çarpışmaktan bambaşka bir şeydi. Birbirinizi yüreklendirirsiniz, bir düşmanı olma duygusuyla bir dostu olmak duygusu aynı sıcaklık içinde erir gider. Rambaldo kendi kendisini yüreklendirebilmek için sık sık Berikin'e sesleniyor, o ise susuyor. Delikanlı çarpışma sırasında soluğunu idareli kullanmak gerektiğini anlayıp kendi de susuyor. Ama doğrusu silah arkadaşının sesini duymadığına da biraz canı sıkılıyor. Kavga daha da kızışıyor ve işte menekşe giysili savaşçı kendi mağriplisini eğerinden alaşağı ediyor. Adam yaya kalınca çalılıklara sığınıyor. Öteki Rambaldo'nun üzerine çullanıyor ama vuruşmada kılıcını kırıyor. Tutsak düşmekten korkarak atını döndürüyor, o da kaçıyor. ''Teşekkür ederim kardeşim'' diyor Rambaldo yardımına koşan şövalyeye yüzünü açıp göstererek. ''Hayatımı kurtardın.'' Ve ona elini uzatıyor. Adım Rossiglione markilerinden Rambaldo. Şövalye adayıyım. Menekşe şövalye hiç yanıt vermiyor. Ne adını bağışlıyor, ne Rambaldo'nun uzattığı sağ elini sıkıyor, ne yüzünü açıyor. Delikanlı kızarıyor. Neden yanıt vermiyorsun bana? Öteki ne yapsa beğenirsiniz. Atına döndürüyor, dört nala uzaklaşıyor. Şövalyem, sana hayatımı borçlu olsam da bu yaptığını öldürücü bir aşağılama sayacağım, diye sesleniyor Rambaldo, ama şövalye uzaklaşmış bile. Bir yandan esrarlı kurtarıcısına duyduğu minnet, vuruşma sırasında doğan sessiz birliktelik, bir yandan o beklenmedik kabalık karşısında kapıldığı öfke, öte yandan zaferle biraz yatıştıktan sonra kendine hemen oyalanacak başka nesneler arama hırsıyla Rambaldo, Menekşe savaşçının peşine düşmek üzere atını mahmuzluyordu. Bir yandan da avaz avaz bağırıyordu. Kim olursan ol, küstahlığını ödeteceğim sana. Mahmuzluyor, mahmuzluyor, gel gelelim atı kımıldamıyor. Geminden tutup çekiyor, atın başı aşağı düşüyor. Eğerinden sarsıyor, sanki bir tahta atmış gibi sallanıyor. Bunun üzerine yere iniyor. Atın demirden başlığını çıkarıyor ve gözlerinin akını görüyor. Ölmüş. Zırhının iki demir levhası arasından giren bir mağripli darbesiyle yüreğinden vurulmuş. Bacaklarını ve kalçalarını saran demir kalıplar onu olduğu yere kök salmış gibi ayakta tutmasalar çoktan yere yığılacakmış. Kendisine o ana kadar hizmet ettikten sonra ayaküstü ölen o yiğit kısrağın acısı Rambaldo'nun yüreğindeki öfkeyi bir an bastırıyor. Heykel gibi kala kalmış atın boynuna sarıldı. Soğurmuş burnundan öptü. Sonra silkindi, gözlerini kuruladı, yaya kaldığından koşa koşa uzaklaştı oradan. Ama nereye gidecekti? Bir derenin ağaçlıklı yamacında bozuk düzenin patikalarda koşuyordu. Çevresinde savaş izi gözükmüyordu artık. Gizemli şövalyenin izini de yitirmişti. Artık onu elinden kaçırdığına inanarak rastgele yürüdü. Yine de hala ama bulacağım onu, isterse dünyanın öbür ucunda olsun, diye düşünüyordu. Şimdi o kavurucu sıcaktan sonra en büyük derdi susuzluktu. Dere kıyısına su içmeye indiğinde çalıların kıpırdadığını duydu. Çayırda uzun bir iple bir fındık ağacına bağlanmış bir at otluyordu. Üzerindeki ağır zırh parçaları çıkarılmış, oracığa yığılmıştı. Hiç kuşku yoktu, gizemli şövalyenin atıydı. Sahibi de uzakta değildi herhalde. Rambaldo onu aramak için sazların arasına daldı. Dere kıyısına vardığında başını yaprakların arasına soktu. Savaşçı oradaydı. Başı ve sırtı kabuklu deniz hayvanlarını andıran zırhın ve miğferin içinde kapalıydı. Ama zırhın uyluk, diz ve bacak parçalarını çıkarmıştı. Sözün kısası belden aşağı çıplaktı ve derenin kayaları üzerinde yalın ayak koşuyordu. Rambaldo gözlerine inanamıyordu. Çünkü bu bir kadın çıplaklığıydı. Altın tüylerle kaplı dümdüz bir karın, yuvarlacık pembe kaba etleri, uzun gergin genç kız bacakları. Bu genç kız yarısı, kabuklu deniz hayvanı yarısı şimdi daha da insanlıktan uzak ve anlamsız gözüküyordu. Kendi ekseninde döndü, uygun bir yer araştırdı, ayaklarını akıntının iki yanına bastırıp dizlerini biraz büktü. Demir zırhlı kollarını dizlerine dayadı. Başını öne, poposunu geriye uzattı. Rahat rahat kurumla çiş etmeye koyuldu. Yuvarlakları uyumlu, tüyleri narin, fıskiyesi nazik bir hanımcıktı. Rambaldo ona derhal sevdalandı. Savaşçı kız dereye indi, suya doğru eğildi. Hafiften ürpererek çarçabuk yıkandı. Pembe ayaklarıyla sıçrayarak yukarı koştu. İşte o anda kendisini sazların arasından dikizlemekte olan Rambaldo'yu fark etti. "Köpoğlu köpek!" diye bağırdı. Kemerinden bir hançer çekip delikanlıya fırlattı. Ama her zamanki usta silahşör hareketiyle değil, öfkesinden çılgına dönmüş, artık tabak mı olur, saç fırçası mı olur, elinde ne varsa erkeğin kafasına fırlatan sinirli kadın hareketiyle. Yine de hançerin Rambaldo'nun alnına saplanmasına ramak kaldı. Delikanlı utanarak çekildi. Ama bir an sonra yeniden onun karşısına dikilip "Seni seviyorum" demenin bir yolunu bulmak için çıldırıyordu. Bir nal sesi işitti. Çayıra koştu. At yoktu. Genç kız sır olmuştu. Güneş alçalıyordu. Ancak o zaman bir günün geçip gittiğini fark etti Rambaldo. Yorgun, yaya, başına gelen onca şeyden sonra mutlu olamayacak kadar sersemlemiş, eski kaygısını daha yakıcı başka kaygılarla değiş tokuş ettiğini anlamayacak kadar mutlu ordugaha döndü. "Biliyor musunuz, babamın öcünü aldım, yendim. İzuare savaşta öldü." Ama karma karışık, alaş telaş anlatıyordu. Çünkü artık varmak istediği nokta başkaydı. İşte ben tam o ikisine karşı çarpışıyordum ki bir şövalye yetişip yardımıma koştu. Sonra bir de ne göreyim, meğer asker değilmiş, kadınmış. Hem de dünya güzeli. Yüzünü bilmem ama zırhının üstüne menekşe rengi eteklik giyiyor. Ha ha diye kahkahayı bastılar çadır arkadaşları. Göğüslerini ve kollarını kaplayan mosmor çürüklere merhem sürmekle uğraşıyorlardı. Savaştan sonra zırhlarını her çıkardıklarında olduğu gibi felaket bir ter kokusu sarmıştı ortalığı. Demek kafayı burada manteye taktın ha? Civciv. Onun da senden başka derdi yoktu çünkü. Bradamante ya generalleri elden geçirir ya seyisleri. Kuyruğuna tuz bile eksen tutamazsın. Rambaldo diyecek söz bulamadı. Çadırından çıktı, güneş batıyordu kıpkızıl. Daha dün güneşin alçaldığını gördüğünde kendi kendisine şöyle soruyordu. Yarın güneş batarken ne halde olacağım acaba? Denemeyi başarmış olacak mıyım? İnsan olduğumu kanıtlamış olacak mıyım? Toprağın üzerinde yürürken iz bıraktığımı. Ve işte o yarının gün batımı buydu. O ilk denemeler aşılmış, önemlerini şimdiden yitirmişlerdi. Yeni deneme beklenmedik ve çetin türdendi. Kanıtı yalnız oradan sağlanabilirdi. Bu belirsizlik içinde Rambaldo, beyaz zırhlı şövalyeyi içine dökmeyi diliyordu. Kendisini anlayabilecek tek kişiydi o. Neden ama sorsanız söyleyemezdi. 5. Hücrenin altında manastırın mutfağı var. Bunları yazarken kalaylı bakır kapların tangırtısı geliyor kulağıma. Bulaşıkçı rahibe kardeşlerim kıt soframızın çanaklarını yıkıyorlar. Baş rahibe bana onlarınkinden ayrı bir görev vermeyi uygun buldu. Bu öyküyü yazma görevini. Ama aslında manastırdaki bütün işler aynı amaca yöneliktir. Ruhun selametine. Bu nedenle hepsi bir gibidir. Dün çarpışmayı anlatıyordum ya, bulaşıkhanenin tangırtısı, kulağıma mızrakların kalkanlara ve zırhlara vuruşu, ağır kılıçların miğferlere indirdiği darbeler gibi geliyordu. Avlunun ötesinde dokumacı rahibelerin tezgahlarının vuruşlarını işitiyordum. Dört nala koşuya kalkmış atların nal seslerine benzetiyordum. Böylelikle kulaklarımın işittiklerinin yarı kapalı gözlerim görüntüye, suskun dudaklarım sözcüklere, sonra yine daha başka sözcüklere dönüştürüyor, kalemim beyaz sayfada o sözcükleri kovalıyordu. Bugün hava daha bir sıcak, lahana kokusu daha bir ağır, zihnim daha bir tembel galiba. Bulaşıkçıların patırtısıyla Frank ordusunun mutfaklarından öteye geçemedim. Savaşçıları dumanları tüten karavana kazanlarının önünde görüyorum. Tasları oraya buraya çarpışını, kaşıkların trompet çalar gibi tıkırdatıldığını, kepçelerin kazanların kenarlarına vuruşunu, boşalmış dibi tutmuş tencereleri kazıyışını işitiyorum. İster Normanlarınki, ister Angiyonolarınki, ister Borgognalarınki olsun, bu görüntü ve bu lahana kokusu her alayda yineleniyor. Bir ordunun gücü çıkardığı gürültü patırtıdan ölçülürse, Frankların Tangır Tungur ordusunun yemek saati geldiğinde büyüklüğünü gerçekten kanıtladığını söyleyelim. Gümbürtü vadilerde, ovalarda yankılanıyor, sonunda bir yer geliyor, kafir kazanlarından gelen eşit yankıyla kaynaşıyordu. Düşman da aynı saatte berbat bir lahana çorbasını kaşıklamakla uğraşıyordu. Çünkü savaş bu denli patırtılı değildi. Bu kadar da berbat kokmuyordu. Dolayısıyla öykümüzün kahramanlarını mutfakların çevresinde canlandırmaktan başka çarem yok. İşte Agilulfo. Dumanların arasında lahana kokusundan hiç etkilenmeden bir kazanın üzerine eğilmiş. Albernia alayı aşçılarına uyarılarda bulunuyor. Ve işte genç Rambaldo koşa koşa geliyor. Şövalyem dedi soluk soluğa. Sonunda buldum sizi. Bir sorunum var. Beni anlarsınız herhalde. Şövalye olmak istiyorum. Dünkü çarpışmada öcümü aldım. Karışıklıkta. Hem yalnız da kaldım. Bir başıma. Karşımda iki düşman. Tuzakmış yani. O zaman ben de demek istiyorum ki şimdi dövüşmenin ne olduğunu öğrendim artık. Savaşta en tehlikeli yeri bana versin istiyorum. Ya da önemli işler başarayım da ün salayım istiyorum. Yani kutsal davamız uğruna. Savunmasız kadınları, zayıf ihtiyarları kurtarayım. Siz bana söyleyebilirsiniz. Agilulfo dönüp bakmadan önce görev başında rahatsız edildiğine ne kadar sıkıldığını belirtmek ister gibi ona sırtını çevirerek bir an durdu. Sonra başını çevirdi. Rahatlıkla ve yerli yerince konuşmaya başladı. Oracıkta önüne sürülen bir konuyu hemen kavrayıp uzmanlık bilgisiyle aydınlatmaktan zevk aldığı her halinden belli oluyordu. Değerli şövalye adayımız, bana belirttiğin kadarıyla sanırım şövalyelik rütbesinin gerek savaş sırasında birliklerin başında, gerekse başka zamanlar cesurca atıldığımız bireysel girişimlerimiz sırasında kutsal davamızı savunmaktan ve kadınlara, ihtiyarlara, düşkünlere yardım elimizi uzatarak şan ve onur kazanmaktan başka bir yükümlülük getirmediği kanısındasın. Doğru anlamış mıyım? Evet. Bak şimdi, gerçekten bu saydıklarımın hepsi bizim seçkin şövalye alayımızın özel görevleri arasında yer alır. Ama bu noktada Agilulfo bir gülücük yaptı. Rambaldo'nun beyaz boğazlıktan çıktığını duyduğu ilk gülücüktü bu ve hem nazik hem alaylı bir gülücüktü. Ama görevlerimiz bunlarla bitmez. İstiyorsan sıradan şövalyelere, birinci sınıf şövalyelere, genelkurmay şövalyelerine düşen görevleri sana bir bir sıralayabilirim. Rambaldo sözünü kesti. Şövalyem, sizi izlemek ve örnek almak benim için yeterli olacaktır. Demek kuramlardansa deneyimlere öncelik vermeyi yeğliyorsun. Yönetmelikler buna izin veriyor. Peki bak bugün, her çarşamba yaptığım gibi ordu levazım dairesinin hizmetinde denetmenlik yapıyorum. Bu görevim gereği Alvernia ve Poitou alaylarının mutfaklarını denetlemekteyim. Beni izlersen bu nazik hizmet dalında yavaş yavaş deneyim kazanabilirsin. Hiç de Rambaldo'nun beklediği şey değildi bu. Biraz bozuldu doğrusu. Ama sözünü geri almayı istemediğinden Agilulfo'nun aşçı başlarına, mahzencilere ve bulaşıklara yaptığı ve söylediği şeylerle ilgilenirmiş gibi gözüktü. Hepsinin yalnızca gözler kamaştıran bir silahı serüvene atılmadan önce hazırlık törenleri olduğunu umuyordu hala. Agilulfo yiyecek tayınlarını, çorba porsiyonlarını, doldurulacak çanak sayısını, kazanların içine neyin ne kadar sığacağını defalarca hesaplıyordu. "Şunu bil ki," dedi Rambaldo'ya, "bir orduya komuta ederken en güç şey bir kazandan kaç tas torba çıkacağını bilmektir. Hesaplar hiçbir alayda tutmaz. Ya nereye gittiğini, kayıtlara nasıl geçireceğini bilmediğin tayın artıkları olur ya da azaltayım dersen eksik kalır. Birlikte hemen hoşnutsuzluk gösterir." Her sahra mutfağının peşinde artıkları toplamaya gelen sürü sepet dilenciler, yoksul koca karılar, sakatlar vardır. Ama tabii bu da bitmek bilmez bir kargaşaya yol açar. Duruma biraz açıklık getirmek için her alayın kendi mevcudunun listesiyle birlikte her zaman karavana kuyruğuna giren yoksullarının da adlarını vermelerini bildirdim. Böylece her çorba tasının nereye gittiğini kesinlikle bilebileceğiz. Şimdi sen şövalyelik görevlerinde deneyim edinmek için listeleri eline alıp imparatorluk mutfaklarını dolaşabilir, her şeyin yolunda gidip gitmediğini denetleyebilirsin. Sonra da gelip sonucu bana bildirirsin. Rambaldo ne yapsındı? Hayır mı desin, yaşan ve onur ya da hiç mi desindi? Öyle yapsa Tanrı bilir saçma sapan bir şey yüzünden kariyerini tehlikeye sokardı. Gitti. Hafakanlar basmış, kafası karışmış olarak döndü. "Evet şey, yani bütünüyle işler yolunda görünüyor," dedi Agilulfo'ya. "Aslında tam bir Arap saçı. Hem sonra şu çorba almaya gelen yoksulların hepsi kardeş mi?" "Nasıl kardeş mi?